Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 23, Ahzar 1399, Hicri Kameri 27, Rebiüsani 1442 ve Miladi Takvimli 13 Aralık 2020 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızdan önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Trump, madalyonun iki yüzü, dinleyicilerle baş başa ve Nehcul Belaga öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları iki ülke arasında dostane ilişkilere vurgu yaptılar. İran hava savunması en ufak bir saldırıya ezici cevap verecek. Lavrov, Rusya'nın Fahrizade suikastını şiddetle kınadığını söyledi. Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım tasarısını onaylamadı. Aliyev, Rus-Türk gözlem merkezinin Akdam bölgesine kurulacağını söyledi. Terör rejimi İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'te protesto edildi. Şimdi haberler.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün akşam İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde Ankara-Tahran arasındaki yakın ve dostane ilişkileri ve Türkiye'nin İran'la kesin iyi komşuluk politikasının devam ettiğini vurguladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefon görüşmesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyduğuna ve okunan şiire ilişkin hassasiyetin farkında olmadığına dair güvence vererek Erdoğan'ın bu şiiri sadece Laçin ile Dağlık Karabağ hakkında olduğunu bildiği için Bakü Geçit töreninde okuduğunu dile getirdi. Söz konusu telefon görüşmesinde İran Dışişleri Bakanı Zarif de iki ülke arasındaki dostane ilişkiler ve saygının yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı ile İran İslam Cumhuriyeti üst düzey yetkililer arasındaki samimi ilişkilerin önemine değinerek ikili ilişkilerin karşılıklı güven bağlamında daha da genişleyip gelişmesini temenni etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de İran'ın iç işlerine yönelik müdahalesi olan Aras Nehri ile ilgili bir şiir okumuştu. Erdoğan'ın bu şiir okuması başta Doğu Azerbaycan halkı olmak üzere İran genelinde sert tepkiye neden olmuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Cuma günde Türkiye'nin İran Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağırmış ve nota vermiş ve Türkiye Devleti'nden derhal konuyla ilgili açıklama yapmasını istemişti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Zafer Geçit töreni sırasında İran'la ilgili müdahaleci sözlerinden dolayı dün Tebriz'de protesto edildi. Erdoğan'ın Bakü'de Aras'la ilgili İran'ın İsviçre'ne müdahale içeriği taşıyan Aras şiirini okumasına yönelik İran'dan tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda dün Doğu Azerbaycan velayetinin merkezi Tebriz'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde protesto eylemi düzenlendi. Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir İran'da resmi ve sivil halk arasında yoğun infiale yol açtı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani'nin yarın yerel ve yabancı basın muhabirleriyle basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. İran Cumhurbaşkanı İletişim ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Alireza Moizzi, İran Cumhurbaşkanı daha önce yapılması kararlaştırılan basın toplantısını ertelemesinin asıl sebebinin korona salgını ve de bağlı kurallara uyulması gereğine olduğunu bildirirken, İran Korona ile Milli Mücadele Kurumu'nun aldığı önlemler dikkatinde İran Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısını yarın İran saatiyle 15'te farklı bir yöntemle düzenleneceğini söyledi. Muezzin devlet davet edilemeyen medya mensuplarından da özür dileyerek Cumhurbaşkanlığı ofisi korona salgını ile ilgili sınırlamaları ve mülahazaları anladıkları için tüm medya kuruluşlarını takdir ediyor. İran Cumhurbaşkanı'nın pazartesi günü yapacağı basın toplantısına katılamayacak medya mensupları için başka bir fırsat oluşturmaya çalışacak denildi.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyyid Abbas Erakçi ve Afganistan Yüksek Ulusal Uzlaşı Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Tahran ve Kabil arasındaki ilişkileri görüştü. Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleşen görüşmede iki taraf, Afganistan'da barış süreci, Doha müzakerelerinde ilerlemeler, İran'ın Afganistan'da barış sürecindeki rolü ve ikili ilişkiler ele alındı. Abdullah Abdullah, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'da barışın sağlanmasında gösterdiği çabaların takdire şayan olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Erakçı dün ayrıca Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile de görüştü. Görüşmede Afganistan'da barış sürecinin yanı sıra ikili ilişkilerin geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Taraflar İran ve Afganistan arasında ilişkiler ve işbirliklerinin en üst düzeye çıkarılması gereğinin altını çizdiler. Kabil'de temaslarda bulunan Erakçı ayrıca Afganistan Dışişleri Bakanı'nın siyasi işler yardımcısı Mirveis Nap ve Afganistan Milli Güvenlik Müşaviri Hamdullah Muheb ile de görüştü.
İran Hatemül Enbiya Hava Üssü Komutan Vekili Tuğgeneral Kadir Rahimzadeh, ülkenin hava sahasındaki en ufak bir tecavüze çok şiddetli cevap vereceğini söyledi. Tuğgeneral Kadir Rahimzadeh, Batı Asya bölgesinde bölge dışı güçlerin bazı hava faaliyetlerine atıfta bulunarak şöyle dedi. Bölge ve bölge dışı güçlerin başta B-52 bombardıman uçakları dahil olmak üzere tüm hareketleri İran'ın Fars Körfezi'ndeki hava sınırlarından 150 kilometreden daha uzak bir mesafeden izleniyor ve ülkenin entegre hava savunma üssü hareketlerini an be an izliyor. İranlı askeri yetkili sözlerinin devamında şöyle dedi. Hava savunma sistemleri ülkenin diğer savunma birimleriyle entegre edilmiş ve çeşitli tipteki insansız hava araçlarının hareketlerini anlık olarak izler ve analiz eder, düşmanın hedef ve davranışlarını elde ederek uygun planlar yapıp uygular. Tuğgeneral Rahimzadeh, İran'ın bölgedeki stratejik konumuna ve İran İslam Cumhuriyeti nizamına karşı ard arda gelen düşmanlıklara değinerek şunları kaydetti. Başta devrim muhafızları ve ordu olmak üzere ülkenin silahlı kuvvetlerinin bütün birimleri, cesur ve kararlı gençleri, İran İslam Cumhuriyeti'nin huzuru, istikrarı, refahı için tam bir uyum halinde hareket etmekteler.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın İranlı nükleer ve savunma bilimcisi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesi, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması da dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde şiddetle kınadığını söyledi. Sergey Lavrov dün muhabirimize verdiği demeçte İran'ın tanınmış nükleer bilim insanı Fahrizade'ye yönelik suikastı, bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan kışkırtıcı bir eylem olarak gördüğünü söyledi. Lavrov, nükleer anlaşmanın yeniden ele alınmaması ve diğer sorunların gündeme getirmemesi gerektiğini söyleyerek, nükleer anlaşmanın yürürlüğüne engel olan Amerika'nın bu anlaşmadan tek yanlı ve kanunsuz bir şekilde çekilmesi olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı, bu sorunların İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarını da içerdiğini sözlerine ekledi. Bilindiği gibi İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade 27 Kasım'da Tahran çevresine düzenlenen bir terör saldırısında şehit olmuştu.
Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye'ye yaptırım önerisi Avrupa Birliği liderleri tarafından onaylanmadı. Yunanistan'ın ve Kıbrıs'ın talep ettiği ağır yaptırımlar ve silah ambargosuna yönelik bir karar Avrupa Birliği liderler zirvesinde kabul görmedi. Zirveyle ilgili yapılan yorumda, başta Yunanistan ve Fransa olmak üzere bazı ülkelerin daha geniş kapsamlı ekonomik yaptırım uygulanması çabalarının karşılık bulmadığı da belirtildi. Bu arada Avrupa Birliği liderler zirvesinin ilk gün sonuç bildirgesine göre Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle yeni kısıtlayıcı önlemlerle ilgili ek listeler hazırlanmasında hemfikir olundu. Avrupa Birliği liderleri Brüksel'deki zirvenin ilk gününde Doğu Akdeniz'deki tartışmalı sularda süren sondaj çalışmalarından sorumlu olduğu gerekçesiyle yaptırım uyguladığı Türk şirketleri ve vatandaşları listesine yenilerinin eklenmesine karar verdi. Sonuç bildirgesinde en geç Mart 2021'e kadar Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinin durumu ve daha ciddi adımlarla ilgili rapor hazırlanması istendi. Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile Avrupa Komisyonu'ndan Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin durumu ve en geç Mart 2021'de yapılacak olan Avrupa Birliği Konseyi'nde değerlendirilmek üzere bahsi geçen kararın kapsamının genişletilmesi de dahil olmak üzere bundan sonrasına ilişkin seçeneklerle ilgili rapor hazırlanması talep edildi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Aralık koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte dün itibariyle 222 kişi daha koronadan hayatını kaybetti. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 222 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 16.199'a yükseldi. Toplamda 20.898.517 test yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Aralık koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada tespit edilen 5.203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da ateşkesi gözetlemeyi hedefleyen Ortak Rus-Türk merkezinde imzalanan üçlü anlaşma gereği Bakü'nün kontrolüne geçen Ağdam bölgesinde kurulacağını belirtti. Açıklaması Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı basın dairesinden yayınlanan Aliyev, Dağlı Karabağ'da ateşkesi gözetlemeyi hedefleyen ortak Rus-Türk gözlem merkezinin Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin 9 Kasım'da imzaladıkları anlaşma gereği Bakü'nün kontrolüne geçen Ağdam bölgesinde kurulacağı ifade edildi. Açıklamaya göre Aliyev, Ağdam bölgesinde gözetleme merkezini kurma aşamasındayız. Bu konu 10 Kasım tarihinde imzalanan bildiriye yansıtılmış durumda. Türk-Rus gözetleme merkezi ateşkesi izleyecek. Bence de Türkiye ve Rusya'nın işbirliği dahil olmak suretiyle bölgesel işbirliğinin iyi bir göstergesi. Bu artık bir gerçek ifadelerini kullandı. Dağlı Karabağ'da 27 Eylül'de alevlenen çatışmalar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 10 Kasım itibariyle imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun Güneydağlık Karabağ bölgesinde ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.
Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan yine istifa etmeyeceğini tekrarladı. Erivan Radyo ve Televizyon Dairesi tarafından aktarılan sözlerinde Paşinyan, sokaklardaki göstericiler tüm Ermeni halkını temsil etmiyor dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Dağlı Karabağ Savaşı'nda Ermenistan yenilgisi, Dağlı Karabağ bölgesinin bazı kısımlarının bu ülkeye bırakılması ve bu savaşı binlerce Ermeni askerinin öldürmesi ve ortadan kaybolması, binlerce Ermeni'nin Paşinyan'a karşı protestolarının nedenleri arasında yer alıyor. Bu arada ABC gazetesinin haberine göre Ermenistan Savunma Bakanlığı acil koduyla tüm yüksek rütbeli subayları subayların izinlerini iptal etti.
Irak kaynakları Irak'ın kuzeyindeki Duhok'a düzenlenen Türk topçu saldırısında 3 sivilin öldürüldüğünü bildirdiler. Duhok eyaleti yetkilileri dün Duhok'un Deyluk bölgesinde son 10 gündür kayıp olan 3 Irak vatandaşının Türk ordusunun topçu saldırısında öldüğünün ortaya çıktığını bildirdi. Yine Cuma günü Türk savaş uçakları Duhok'un Yukarı Pervari bölgesini bombalamışlardı. Türkiye son yıllarda PKK ve terör örgütleriyle mücadele bahanesiyle Irak topraklarına saldırılarını dikkat çekici şekilde artırmıştır.
Müslüman Alimler Birliği Cumartesi günü yayınladığı bildirdi. Mescid-i Aksa, Kudüs ve Suriye topraklarından Golan Tepelerini işgal eden Siyonist rejim İsrail'e karşı sert tutumunu yineledi ve bu rejimin diğer İslam topraklarını işgal etmeyi planladığını bildirdi. Müslüman Alimler Birliği işgalci rejimle uzlaşmanın hukuken caiz olmadığını, Kutsal Kudüs Komitesi'ne başkanlık eden Fas'ın halkından uzak bir şekilde tutum ortaya koymasının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Müslüman Alimler Birliği tüm Müslüman halkları Filistin halkına hiçbir şekilde yardım etme görevlerini ihmal etmemeye çağırdı. Öte yandan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas liderlerinden Rafet Nasif, İslam ülkesi Fas'ın işgalci ırkçı İsrail'in normalleşme anlaşmasına varma kararını şiddetle kınadı. Hamas'ın yöneticilerinden Nasif düzenlediği basın toplantısında, basın açıklamasında Fas'ın söz konusu kararının hukuk tanımaz, ırkçı İsrail'in işgalini sona erdirme ve Filistin toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma haklarına yönelik bir darbe niteliğinde olduğunu vurguladı.
Filistin topraklarının işgalcisi terör rejimi İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik protestolar devam ederken, dün Kudüs'te yine Netanyahu aleyhinde protesto gösterisi düzenlendi. Irkçı İsrail'de hakkındaki kanunsuzluk davası nedeniyle Netanyahu karşıtları haftalık olarak gerçekleştirdikleri protestoları sürdürüyor. Irkçı İsrail'in ayrı bölgelerinden gelen binlerce kişi Kudüs'teki başbakanlık konutu önünde toplandı. Siyonist rejim İsrail bayrakları taşıyan protestocular Netanyahu'nun istifasını istedi.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanı darbe yanlısı emekli general Hafter'in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'na verilen Fransız desteğinin utanç verici olduğunu bildirdi. Libya Savunma Bakanı Selahattin En-Nemruş, Fransız 24'e sert suçlamalar yöneltti. Nemruş, Fransa'nın Hafter'i desteklemesi utanç vericidir dedi. Libya Savunma Bakanı Macron yönetimini hedef alırken Türkiye ile Libya arasındaki askeri işbirliğinin ilan edilmiş anlaşmalara dayandığını söyledi. Hafter'in destekçileriyle yaptığı ittifaklar gibi gizli değil ifadesini kullandı.
Amerikan Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'de Joe Biden'ın seçim zaferinin geri döndürmesine yönelik davayı reddetmesine tepki gösterdi. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksek Mahkeme bizi rezil ediyor, hiçbir bilgelik ve cesareti yok" ifadesini kullandı. Seçimlerde tarihin en büyük yolsuzluğunun yapıldığını öne süren Trump, "Yüksek Mahkeme bu konuya hiç ilgi göstermiyor" yorumunda bulundu. Amerika'da 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlarına göre 306 delege ile Biden kazanmış ve Trump ise 232 delegede kalmıştı.
Ve son haberimiz, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu yayınladığı raporda Pakistan ve Hindistan'ı dünyada gazeteciler için en tehlikeli 5 ülke içinde yer verdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Erdoğan'ın İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilgili açıklamaları etrafında. Tarihin çarptırılması ve gerçeklerin saptırılması bir konu hakkında sözlerini tartmadan ortaya koyan kişilerin ifadelerinin değersiz olduğunun göstergesidir. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Perşembe günü Bakü'deki Karabağ zaferi dolayısıyla düzenlenen geçit töreninde yaptığı konuşmada İran'ın Azerbaycan bölgesi hakkında ifadeler içeren Aras Nehri ile ilgili bir şiir okudu. Azeri Türkçesinde olan bu şiir aslında bir türlü ayrılıkçı ve bölücü Türkçülerin de sembollerine sayılır. Erdoğan'ın bu açıklamaları İran Dışişleri Bakanlığı'nın tepkilerine yol açtı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Cuma günü Türkiye Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını belirterek bu çağrıda İran İslam Cumhuriyeti'nin bu hususta Türkiye Devleti'nin hemen açıklama yapmasını istendi ifadesini kullandı. Hatipzade açıklamasının devamında şöyle dedi. Türkiye Büyükelçisi'ne ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin kimseye toprak bütünlüğü hususuna müdahale etmeye izin vermeyeceği ve iftihar dolu tarihinin de gösterdiği gibi ulusal güvenliği hususunda nefse kadar geri adım atmayacaktır. Erdoğan'ın açıklamaları hususunda iki türlü yorum yapmak mümkün. İlk yoruma göre Erdoğan'ın bu sözleri bilmeyerek ve tartmadan, ölçmeden dile getirmesi. Böyle olursa zaten İran'ın tepkisinden de her şeyi anlamış ve durumun farkına varmış demektir. İkinci yoruma göre ise Erdoğan'ın açıklamaları Türkçülerin çıkarları doğrusunda tamamen kasıtlı ve planlı açıklamalar olmasıdır. Zaten bu şiirdeki Türkçü eğilimler de açıkça görülmektedir. Böyle olursa o zaman bu kışkırtıcı açıklamaları sırf bölge tarihini bilmemekle izah etmek mümkün değildir. Aksine bu tür açıklamalar siyasi sorun çıkarmak amacıyla yapılan tarihin saptırılması ve çarptırılması girişimidir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ise Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu müdahaleci ve kışkırtıcı açıklamalarına tepki olarak Twitter sayfasında Farsça olarak şöyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan'a Bakü'de yanlışlıkla okuduğu şiirin Aras Nehri'nin kuzey bölgelerinin kaba kuvvetle ana yurdu İran'dan ayrılmasıyla ilgili olduğunu söylememişlerdi. Acaba zaten Azerbaycan Cumhuriyeti hakimiyetine karşı konuştuğunu anlamadı mı? Kimse aziz Azerbaycan'ımızla ilgili konuşamaz. İran Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ın sözlerine tepkisi sadece siyasi bir açıklama değil, aynı zamanda tarihi noktalar ve gerçekleri de içeren bir durum. İlk nokta tarihin Osmanlı İmparatorluğu'nun eskimiş ve tarihi geçmiş fikirlerine dayanılarak yorumlanamayacağına vurgu yapmaktadır. Kafkasya'nın tarihsel olarak İran'a ait olduğu düşünüldüğünde bu tarihsel gerçek nasıl göz ardı edilebilir ki? Toprağın iadesi söz konusuysa zorla ayrılmış toprakların ana yurda iade edilmesine ilişkin kural ve ilkeye göre bu bölgeler İran'a aittir. Uluslararası ilişkiler uzmanı Rıza Satrul Hüseyin'i Erdoğan'ın sözlerinin neo-Osmancılık ideolojisine dayandığını söyledi ve şöyle bir değerlendirme yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bölge tarihini bir kez daha gözden geçirmesi gerekir. Danışmanları 1918 yılından önceye kadar Azerbaycan bölgesinin söz konusu bile olmadığı İran'dan ayrıldıktan sonra böyle adlandırıldığını ona anlatmalılar. İkinci nokta bazı çevrelerin tarihteki bu tür çarpıtmalarla mevcut Türk saldırganlarına tarihsel bir bağlam oluşturmak isteyebileceği ancak bu tür çarpıtmaların hedeflerinin İran'ın gözünden uzak kalmadığına dikkat ettiğidir. Üstelik Türkiye Cumhurbaşkanı'nın böyle konuşması Azerbaycan Cumhuriyeti için bir iyilik değil, Bakü için siyasi ve tarihi bir meydan okumadır. Yeterli tarih bilgisi olmadan ihmal aslında bu milletlere yönelik bir hakaret ve Türkiye hükümetinin siyasi yanılsamalarının bir işaretidir.
Radyosunu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son durumumuz ise Irak eski başbakanının Korgan Raşehi Süleymani suikast hakkındaki açıklamalar etrafında. Irak eski başbakanı Haydar el-Ebadi yaptığı açıklamada iki komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi mühendisi Bağdat Havalimanı'nda hedef alan uçaklar Irak'ın izniyle ülke sınırlarına girdi diye konuştu. Haydar Ali Badi'nin bu açıklamaları ise yine eski başbakan Adil Abdülmehdi'nin tepkisine yol açtı. Adil Abdülmehdi bu açıklamaları kesin bir şekilde reddettiğini söyledi. 3 Ocak 2020 sabah saatlerinde İran İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Irak Haçlı Şabi Gönüllü Güçleri Başkan Vekili Ebu Mehdi el-Mühendis beraberindekilerin 7 kişiyle birlikte suikaste uğrayıp şehit düşürüldü. Amerikalı savaş uçakları Bağdat Havalimanı yakınlarında bu cinayeti gerçekleştirdiler. Amerikan Başkanı Donald Trump da suikast emrini verdiğini açıkça belirtti. Şimdi suçun birinci yıl dönümünün arifesinde eski Irak Başbakanı Haydar el-Ebadi Amerikan savaş uçaklarının Irak'ın izniyle uçurulduğunu söyledi. El-Ebadi'nin sözleri birkaç noktayı da içeriyor. Birinci ve en önemli nokta, El-Ebadi'nin sadece havalimanında iki komutana saldıran savaş uçakları ve İHA'ların Irak'ın izniyle ülkeye girdiğini belirtmesidir. Aslında El-Ebadi, Irak hükümetinin bu savaş uçaklarının görevlerinden haberdar olduğunu söylemedi. Iraklıları savaş uçaklarının misyonunu ve görevini bilmekle suçlamıyorum diye devam etti. Bu nedenle Irak hükümetinin o zamanki Amerikan savaş uçaklarının direniş komutanlarına suikast düzenleme misyonu ve görevi hakkındaki bilgisi konuyla ilgili değildir ve yalnızca bir medya yaramazlığıdır. İkinci nokta ise sadece komutanlara suikast gerçekleştiren savaş uçaklarının değil, her uçağın herhangi bir operasyon yapmadan önce Irak hükümetinden gerekli izni alması gerektiğidir. Bu konuda Iraklı bir güvenlik kaynağı genel olarak uçakların herhangi bir operasyon yapmadan önce Irak Başbakanı ile doğrudan temas halinde olan Müşterek Harekat Komutanlığı'ndan gerekli onayı almaları gerektiğini yazdı. Ancak mesele şu ki eski Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi de bir bildiri yayımlayarak Haydar el-Ebadi'nin medya yaptığı açıklamaları reddedip böyle bir izni Amerika savaş uçaklarına vermediğini, Amerika Koalisyonu'nun hava ve kara kuvvetleri harekatı alanında ciddi ve sıkı kurallar ve kısıtlamaları uyguladığını bildirdi. Üçüncü önemli nokta ise El-Ebadi'nin açıklamalarının çoğunlukla Irak'ın iç durumuyla ilgili siyasi bir mesele olmasıdır. Bir yandan direniş komutanlarının şehadetinin birinci yıl dönümüne yaklaşık 20 gün kalmışken, diğer yandan Iraklı gruplar önümüzdeki Haziran parlamento seçimleri için erken kampanya seçimlerini başlatmışlardır. Bu arada eski Irak Başbakanları Nuri el-Maliki, Haydar el-Ebadi ve Adil Abdülmehdi arasındaki görüş ayrılıkları herkesçe bilinen bir husustur. Buna göre el-Ebadi'nin açıklamaları Irak'ın siyasi süreçlerinde yerel kullanımlı olduğu söylenebilir. Dördüncü dikkat çekici noktada Abdülmehdi'nin sözlerinde Irak hükümetlerinin Amerikalılara karşı özellikle askeri boyuttaki tavırlarının üstü kapalı olarak eleştirilmesidir. Başka bir deyişle El-Ebadi Amerikan savaş uçaklarının Irak hükümetinin iznini aldığını ancak Irak hükümetinin uçuşların amacını bilemediğini kaydetti. Iraklı analist Salim Meşkur ise bu hususta şöyle yazdı. El-Ebadi, Abdülmehdi hükümetinin komutanlara suikast düzenlemeyi kabul ettiğini söylemedi ancak uçuşa izin verildiğini ve uçuşun amacının izinden önce bilinmesi gerektiğini söyledi. Aslında bu tür bir açıklama hem Abdülmehdi hükümetinin eylemlerini bir eleştirisi hem de Amerika'nın Irak egemenliğinin ihlal ettiğini bir nevi teyididir. Son olarak Haydar el-Ebadi'nin sözleri aynı zamanda İran-Irak ilişkilerini etkilemeyi amaçlayan bir tür siyasi ve medyatik yaramazlık ve fesat çıkarma girişimidir. Bu da Batı, gerici Arap-İsrail üçlüsünün takip ettiği bir süreçtir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tahran. Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Azer 1399, Hicri Kameri 27 Rebiüssani 1442 ve 13 Aralık 2020 Pazar. ...117 yıl önce bugün Hicri Şemsi 23 Azer 1282'de... ...İranlı ünlü hekim ve araştırmacı Dr. Mahmud Necmabadi dünyaya geldi. İlk eğitimini bitirdikten sonra tıp eğitimi alan Dr. Necmabadi... ...hastaları tedavi etmenin yanı sıra üniversitede ders vermeye başladı. İran ve İslam tıp konusunda araştırma yapmaya büyük ilgi duyardı. İslam dünyası ve İran'daki ünlü tabipler özellikle Muhammed bin Zekeriya-i Razi hakkında araştırmalara başlayan Necmabadi, onların bazı kitaplarını tercüme etti. Doktor Necmabadi 45'in üzerinde kitap ve risale telif etti ki, onlar arasında İslami tıbba bir bakış, İran tıp tarihi ve İranlı hekim, filozof ve kimyager Muhammed Zekeriya adlı kitaplarına değinebiliriz. ...88 yıl önce bugün Hicri Şemsi 23 Azer 1311'de önde gelen alim Ayetullah Abdullah Memegani vefat etti. Hicri Şemsi 1252'de Kutsal Necef-i Eşref'te ilim ehli ve faziletli bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Abdullah Memegani'nin babası Ayetullah Muhammed Hasan Memegani'ydi. Birçok öğrenci yetiştiren Ayetullah Abdullah Memegani'nin en ünlü eseri 3 ciltlik Tengih el-Megal fi İlmur Rical olmaktadır. ...115 yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Rebiüssani 1327'de Muhammed Ali Şah'ın Meşruta İnkılabı'yla muhalefet etmesi ve Meşruta yanlılarının gücünün artmasının ardından Kacar Şah'ı Meşruta Anayasası'nı desteklediğini bildirdi. Daha önce İran'ın Meşruta yanlıları ve mücadeleci halkıyla karşı karşıya gelen Muhammed Ali Şah onlara teslim oldu ve kendi isteğinin aksine anayasanın uygulanması gerektiğine dair bir yazıyı Milli Şura Meclisi'ne gönderdi ve böylece bir yıllık küçük istibdat dönemi de sona ermiş oldu. ...103 yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Rebiüssani 1339'da Meşruta İnkılabı'nın önde gelen din alimlerinden Ayetullah Seyyid Muhammed Tabatabai Sengeleci Tahran'da vefat etti. ...37 yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Rebiüssani 1405'te Müslüman Fakih Ayetullah Seyyid Ahmet Hansari vefat etti. Hicri Kameri 1309'da İran'ın Hansar kentinde dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Ahmet Hansari ilk eğitimini doğduğu kentte yaptı ve ardından eğitimini sürdürmek için İsfahan'a ve oradan Necef-i Eşref'e gitti. ...17 yıl önce bugün 13 Aralık 2003'te devrik bağımsız rejim diktatörü Saddam Hüseyin Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Tikrit yakınında gizlendiği mekanda yakalandı. Saddam Amerika ile İngiltere'nin Irak'a Mart 2003'te gerçekleştirdiği saldırının ardından gizlenmişti. Saddam müstebit hükümeti döneminde Irak halkının bastırılması ve katliam edilmelerinin yanı sıra İran ve Kuveyt'e de saldırdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Bakırköy'de sağlık çalışanlarına saygı anıtı.
Star.
Bakan Koca'dan uyarı. Aşı etkisini gösterene kadar kendimizi koruyalım.
Karar.
İmamoğlu, İstanbul'da günlük defin sayısı 400'ün üstünde.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol, 11 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Bütçe görüşmeleri önemliydi fakat ben eski görüşmelerin tadını alamadım. Zira siyaseten asıl yetkili ve asıl sorumlu olan Erdoğan bu sistem gereği mecliste yoktu. Zaten bu sistemde yürütme erki meclise karşı sorumsuzdur. Meclisteki eleştirilerle dışarıdaki bir eleştiri arasındaki fark yoktur. Soru ve gen soru önergeleri ise denetim alanında neredeyse sıfır hükmündedir. Bu sistemde gazi meclis bütçe yoluyla bile yürütmeyi denetleyemiyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Biliyorum, baştepe hukukçuları başkanlık sisteminde böyle diyeceklerdir. Evet, başkanlık sisteminde başkan yasama organı hesap vermez. Fakat başkanlık sisteminde yasama organı bütçeyi denetlediği gibi başkanın bütün atamalarını da denetler. Bizde miting meydanlarında gazi meclis diye konuşulanlar, yani AK Parti ve MHP, Amerikan anayasa yapıcılarının kongreye verdiği denetim yetkilerini gazi meclise vermediler. Meclisin denetim yetkisi önemsizleşince, eskiden gerçek anlamında bir denetim işlevi olan bütçe görüşmeleri de önemini kaybetti. Adaylık konusunda Kılıçdaroğlu'nun sözleri şöyle: "Benim adaylığıma, benim karar vermem kadar yanlış bir şey olamaz. Bir ittifak oluşturduk, adı Millet İttifakı. Bu ittifakın hedefi de güçlendirilmiş parlamenter sistem. Meseleleri kişiye indirgemek yanlıştır. Kararı verecek olan Millet İttifakı'nın iradesidir." Şimdi Millet İttifakı'nın diğer mimarı İyi Parti lideri Meral Akşener'e bakalım. Karar TV'de Elif Çakır'la birlikte yaptığımız mülakatta Akşener'e sormuştum. "Baştepe'den parlamenter sisteme geçişi konuşalım diye mesaj gelse gider misiniz?" Cevap şöyle: "Parlamenter sisteme geçişi talep eden pek çok siyasi parti var. Onların da olmasına fayda var. Parlamenter sisteme geçilmesi için blok olduk. Doğrusu da hep beraber olmaktır. En azından ana muhalefet zaten olmalı. Anayasa yapmak başka bir şey." Her iki liderin de ittifak yapmanın gerektirdiği ettiği göre davrandıkları açık. Bu aynı zamanda güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda ilkeli davranıştır. Gelecek ve Deva partileri de aynı ilkede ısrarlı. Saadet kuvvetler ayrılığı için ısrarlı, Cumhurbaşkanlığı sisteminde ise kuvvetler ayrılığı içi boş bir kavram. Mühendis Binali Yıldırım başbakan olarak şu doğru açıklamayı yapmıştı: "Yapacağımız bir değişiklik, sistem değişikliği, anayasa değişikliği, toplumun %100'ü değilse bile büyük bir kesimini, kahir ekseriyetini kapsaması lazım. Onların kabul edebileceği bir metin olması lazım." Bloomberg, 25 Temmuz 2016. Elbette sistemlerin başarısının bir şartı iyi çalışılmış olması, öbür şartı toplumun kahir, ezici çoğunluğuna dayanmasıdır. Cumhurbaşkanlığı sistemi iyi çalışılmadığı gibi kamu gücü kullanılarak yürütülen referandumda ancak %51.4 oyla kabul edilmişti. Hukuken elbette meşru ama toplumsal meşruiyeti bu kadar. İyi çalışılmadan diyorum çünkü MHP'nin parti içi kongre sorunlarıyla AK Parti'nin destek arayışları örtüşünce 2 ay içinde hazırlanıp meclise getirilmişti. Halbuki Fransızlar 2008'deki çok sınırlı anayasa değişikliği için bile tam bir yıl çalışma yapmışlardı. Türkiye öyle kutuplaştırıldı ki geniş mütabakat zor, yol da uzun gözüküyor. AK Parti'nin ilk iki dönem yükselen grafiğine bakın, sonra inişini. Düz yolda giderken şaşırmak diye buna derler. Sistemin yarattığı sorunlar toplumda hissedildikçe bu yolda mesafe alınacak. Millet İttifakı bu açıdan da önemli.
Esfender Korkmaz, 11 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde işsizler halının altına süpürüldü başlıklı yazısına yer veriyor. TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı işsiz sayısı geçen senenin aynı ayına göre 550 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı da %13,8'den 12,7'ye geriledi. Bunun sebebi işsiz sayısının azalması değil, TÜİK'in işsizlik sorununu halının altına süpürmesidir. Zira son bir yılda Eylül ayında işsiz sayısı 550 bin azalırken iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı da 1 milyon 890 bin artarak 2 milyon 246 binden 4 milyon 136 bine yükselmiş. Siz bir ülke tasavvur edebilir misiniz ki iş aramayan işsizler... İş arayan işsizler neredeyse iki katı olsun. Geçen sene Eylül ayında pandemi yoktu ama işsizlik oranı daha düşüktü. Buna kim inanır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İş aramayıp çalışmaya hazır olan bu 4 milyon 163 bin kişi aktif nüfusa da katılmıyor. Bunun için geçen sene 33 milyon olan aktif nüfus bu sene 31 milyon 724 bini geriledi. Yani bu bir senede nüfusumuz 1 milyon 130 bin kişi arttı ve fakat aktif nüfus daha fazla 1 milyon 724 bin kişi azaldı. Temel sorun Türkiye'de istihdam politikası yoktur ya da kimse ne olduğunu bilmiyor. İşsizliğin sürekli artmasının birden fazla nedenleri vardır. Ama bunların içinde en önemlisi üretimde kullanılan ithal girdi payının yüksek olmasıdır. Yani söz gelimi imalat sanayisinde 100 liralık mal üretmek için 40 liralık ithal aramalı ve ham madde kullanılıyoruz. 10 işçi çalıştıracak yerde 6 işçi çalıştırıyoruz. Bu alanlarda yüksek devlet teşvikleri verilmesi de yetmiyor çünkü güven yok. O zaman devletin de aramalı üretmek için piyasaya geçici olarak girmesi, ham madde üretmek için devlet kooperatifleri kurması ve öncülük etmesi gerekiyor.
Murat Çabas, 11 Aralık tarihli Yeni Mesaj gazetesinde işsizlik rakamları da vaka sayıları gibi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Özellikle pandemi döneminde iş yeri kepenk kapatırken işsiz ordusuna milyonlar eklenirken işsiz sayısı ve işsizlik oranının azalması pek inandırıcı gelmedi. Esasen bu yönüyle bakıldığında tablo aynen koronavirüs vaka sayılarındaki yapılan açıklamalar gibi. Hatırlarsanız, Sağlık Bakanlığı toplum panik olmasın diye yeni vaka sayısını değil sadece hastanelerin hastaların sayısını açıklamayı uygun görmüştü diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Elbette ki bu koronavirüse yakalanan gerçekte pozitif olan vatandaşlarımızın gerçek rakamını yansıtmıyordu. İş çığırından çıkınca ve süreç aşılma sürecine yaklaşınca bakanlık semptom göstermeyenleri de açıklama kararı aldı. Bir de baktık ki günlük yeni vaka sayıları 4-5 binden gezinirken bir anda 30 binlerin üzerine çıkıverdi. Hesaplama ve açıklama yöntemleri neyi baz aldığına göre değişiyor ve elbette ki asla gerçekleri yansıtmıyor. Vaka sayıları 5 binlerdeyken aslında 30 binlerdeydi. 5 bin rakamı 30 bini yansıtıyor muydu? Elbette ki hayır. İşte işsizlik rakamları da böyle. Baz alındığı şeye göre rakamlar değişiyor. TÜİK'in açıkladığı resmi işsizlik verileri Eylül 2020'de geçen yılın aynı dönemine göre şöyle. İşsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı 1,1 puan azalarak %12,7 oldu. İş gücü 1 milyon 282 bin kişi azalarak 31 milyon 724 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 3,0 puanlık azalış ile %50,5 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalış ile %44,1 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 350 bin, sanayi sektöründe 29 bin, hizmet sektöründe 520 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 166 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18,5'i tarım, %19,9'u sanayi, %6,3'ü inşaat, %55,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. TÜİK'in verilerine göre işsiz sayısı, işsizlik oranı, iş gücüne katılım, istihdam sayısı ve istihdam oranı azalmış. Üstelik Eylül 2019 ile Eylül 2020 arasında 15 yaş üstü çalışma çağındaki nüfus 1 milyon 159 bin kişi artmasına rağmen. Nüfus artmasına rağmen iş gücü ve istihdam rakamları aşağı çekilerek işsizlik verileri azaltılıyor. Ama geniş tanımlı işsizlik rakamlarına bakıldığında iş bulamayanların, ümitsizlerin sayısında ciddi bir artış var. Gerçek rakamların gizlenmesi siyasilerimizin çözümünün olmadığını göstergesidir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Trump, madalyonun iki yüzü.
Değerli dinleyiciler, Trump, madalyonun iki yüzü isimli seri sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde Donald Trump'ın başkanlık döneminin son haftalarına yaklaşırken gerçekleştirdiği anormal girişimleri ve eylemlerini ele alacağız.
Amerika Başkanı Donald Trump göreve başladığından beri her hafta tweet, yorum ve kararlarıyla öngörülemez ve etik olmayan kişiliği, davranışı ve konuşmasıyla manşetlerde yer almıştır. Amerika Başkanı olarak Trump görünüşte 20 Ocak'ta Beyaz Saray'dan ayrılmayı kabul etmesine rağmen hala seçimde aldığı yenilgiyi kabul etmekten kaçınıyor.
New York Times'a göre Amerika Başkanı geçen hafta Twitter'de kaybettiği seçim sonuçlarına saldırı mahiyeti taşıyan yaklaşık 145 yeni ve tekrar yayımlanan mesaj paylaştı. Hali hazırda Amerika'da doruk yapan koronavirüs salgına 4 kez atıfta bulundu ve daha sonra salgın konusunda haklı olduğunu ve uzmanların yanıldığını iddia etti.
Şimdiye kadar 280 binden fazla Amerikalı koronavirüs hastalığından ve tıbbi bakıma zamanında erişim sağlanamamasından dolayı hayatını kaybetmiştir. New York Times, Trump'ın başkanlığının son günleri hakkında şunları yazdı. Donald Trump'ın başkanlığının son günleri daha çok tarih ve edebiyatta normal olarak görülen dramın fırtınalı öğelerini içermektedir. İşte modern Beyaz Saray'da bu anormal durum söz konusudur. Onun öfkesi yenilgiyi kabul etme konusundaki gerçeklikten uzak inatçı tavrı, uzak diyarlarda kuşatılan bir kralın durumunu anımsatmaktadır. Bu kral tam bir ihtirasla iktidarı ve gücü bırakmak istemiyor, sürgün edilmek istemeyen bir kral. Trump gerçekleri kendi istediği gibi yanında olanlara yansıtan, hastalık derecesine varan titiz İngiliz bir kralını hatırlatmaktadır. Trump zamanının bir bölümünü arkadaşlarını ödüllendirmek, bağlı olmayan kişileri tasfiye etmek ve varsaydığı günden güne artan düşmanlarını, özellikle de cumhuriyetçi kaymakamlar, hükümetinin başsavcıları ve Fox News'u cezalandırmaya ayırmıştır.
Medya organlarının raporlarına göre Amerika Adalet Bakanı William Barr, Donald Trump başkanlığı dönemi sona ermeden istifasını sunmak istiyor. Amerika Adalet Bakanı Trump'a yakınlığı ile bilinse de 2020 Amerika başkanlık seçimlerinde geniş çaplı hile ve sahtekarlığa dair kanıtlara ve belgelere rastlamadığını belirtmiştir.
William Barr, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Watergate skandalından bu yana Trump'ın en güçlü destekçilerinden biri oldu. Şubat 2019'da atanmasının onaylanmasının ardından Barr, Trump'ın sırdaşı oldu ve Trump ekibinin 2016 seçimlerinde Rusya'nın müdahalesine yönelik soruşturması sırasında Beyaz Saray ile Adalet Bakanlığı arasında ihtilafları azaltmaya ve durumu yatıştırmaya çalıştı. Ancak o da Trump'ın gazabına uğradı ve seçimler hakkında yorum yaptıktan ve sahtekarlığı inkar ettikten sonra kovuldu. Thank you.